Ayrım 2. Tarık. Bir ay sonra. O sabah her zamanki gibi saat tam 9'da Profesör Duşanka'nın odasının önündeydim. Kapı hafif aralıktı. Başımı içeriye uzattım. Profesör masasının başında oturmuş bir şeyler yazıyordu. Günaydın Profesör Duşanka. İçeri girebilir miyim? Profesör kolundaki saate baktı. Sonra da ayağa kalktı. Sana da günaydın dedi. Şimdi ders yapılan sınıfa geçelim. Profesörün peşine takıldım. Merdivenlerden alt kata indik. Sen içeri gir dedi. Ben kendime bir kahve alıp geleceğim. Kapıyı açıp içeri girdim. Ders yapılan oda bayağı bir küçüktü. Odada bir piyano ve siyah bir sandalye vardı. Piyanonun üzerine lime lime olmuş beyaz tül perdenin arasından ışık süzülüyordu. Çantama askıya astım. Tabureyi çekip piyanonun başına oturdum. Profesör içeri girdi. Bir aydır senden bu zamana kadar bildiğin her şeyi unutmanı istedim, dedi bir çırpıda. Bak, yine yanlış oturuyorsun. Şimdi omuzlarını dik tut. Tül perdeyi çekip camı açtı. Zarif elleriyle tuttuğu kahve fincanını pencerenin önüne koydu. Yanıma geldi. Omuzlarımı düzeltti. Sana dik otur diyorum. Bir piyanistin vücudunun en önemli bölümleri elleri, kolları ve omuzlarıdır. Biliyorum hocam. Bir halt bilmiyorsun diye çıkıştı. Her gün sana ne söylüyorum ben? Bu zamana kadar bildiğin her şeyi unutmanı, doğru mu? Şimdi do majör gamıyla başla bakalım. Sabah sabah sinirlerim yine alt üst olmuştu. Ellerim titremeye başladı. O da ne diye bağırdı Profesör Duşanka. Bileklerini aşağıda tutman gerektiğini sana hangi zavallı söyledi? Bileklerini yukarı kaldır. Kaldır yukarı. Elim ayağım birbirine dolaştı. Neyi nasıl çalacağımı şaşırmıştım. Ayağa kalk dedi profesör. Piyanonun tuşlarına sinirli sinirli basarken. Sana şimdi göstereyim. Do majör gamı şu şekilde çalınır. Do re mi fa sol la si do. Ya sen bana ne çalıyorsun? La majör gamını. Müzik lisesinde sana böyle mi öğrettiler? Kendimi daha fazla tutamayıp ağlamaya başladım. Profesör Duşanka pencerenin önüne koyduğu fincanı eline alıp yürümeye başladı. Kapıyı açarken de bir zamanlar piyano hocam bana şöyle demişti. Yeteri kadar sabrı olan taşları bile eritir. Yarın sabah aynı saatte burada ol dedi. Odada bir başıma öylece kala kaldım. Ansızın kapının arkasından bir ses duydum. Bir zamanlar tanıdığım biri bana şöyle demişti. Tam zamanında içilen sigara dünyanın en keyifli şeyidir. Şimdi sigara yakmak ister misin? Tarık içeri girdi. Ona tek kelime etmiyor, susuyordum. Elini omzuma atıp beni sımsıkı sardı. Bu sabah seni görebilmek için biraz erken geldim dedi mahcup ses tonuyla. Başımı omzuna yaslayıp ağlamaya başladım. Gözyaşlarımı silmem için bir mendil uzattı. Artık piyano çalmak istemiyorum dedim gözyaşlarımı silerken. Konservatuvarı bırakacağım. Başımı avucunun içine aldı. Gözlerime baktı. Ela gözlerindeki yeşil harelerine aşık olduğum güzel dedi tebessüm ederek. Alev renkli saçlarının ateşi sanki bugün daha fazla yüreğimi yakıyor. Bana müzikten değil aşkımızdan bahset. Sen benimle geç dalganı dedim. Ben ciddiyim dedi. Heyecandan ne söyleyeceğimi bilemedim. Sustum. Neden susuyorsun diye sordu. O anda teyzemin eski nişanlısıyla ilk tanıştıkları günlerde ona telefonla söylediği sözleri hatırladım. Tarık'ın mavi gözlerine baktım. Kadınlara daima dolaylı yoldan yaklaşacaksın. Aşık olan bir kadının bazen susması güzel aşk sözleri söylemesinden daha güçlüdür dedim. Sonra da ekledim. Bugün senin o cadaloz Duşanka ile görüşmen yok muydu? Kolundaki saate baktı. Hay Allah unutmuşum dedi panikleyerek. Daha sonra kantinde buluşalım olur mu? Sakın başka bir yere gideyim deme. Bir saat sonra Tarık koşarak kantine girdi. Etrafına şaşkın şaşkın bakındı. Kalabalığın arasında beni görür görmez hemen yanıma geldi. Elimden tutup ince bedenimi kaldırdı. Haydi şimdi gidelim dedi. Nereye gidiyoruz? Sürpriz olsun dedi merdivenleri çıkarken. Bar çarşı tarafına gideceğiz. İnsanın kalbindeki gerçek aşk dört nala giden bir at gibiymiş. Ne dizginden anlarmış ne de bir söz dinlermiş. Çocukken sık sık gördüğüm o rüyaların etkisinden olsa gerek bu romantik aşka hesapsızca yelken açmıştım. Küçüklüğümden beri erkekler hep peşimden koşmuş ama ben rüyalarımda gördüğüm erkeğin karşıma çıkmasını beklemiştim. Bir aydan beri de küreklerimi kaldırıp suya atmış, aşk hayatımı kendi akışına bırakmıştım. Geldik dedi Tarık dalıp gittiğim düşünceden uyandırırken beni. Tramvaydan aşağı indik. Şimdi nereye diye sordum. Elini havaya kaldırıp yoldan geçen bir taksiyi durdurdu. Aşıklar Tepesi'ne gidelim lütfen dedi şoföre. Şoför dikiz aynasından bana bakıp hafifçe gülümsedi. Sonra da arabayı Aşıklar Tepesi'ne doğru sürdü. Saraybosna'nın dar sokaklarından geçerek Aşıklar Tepesi'ne vardık. Tarık şoföre parasını ödedi. Artık gidebiliriz dedi. Taksinin kapısını açarken Aşıklar Tepesi'nin çürünmeye yüz tutmuş mavi demir kapısından içeri girdik. Gökyüzü bulutlarla kaplanıyordu. Galiba yağmur yağacak dedim. Elini yavaşça belime doladı. Bak dedi parmağıyla işaret ederek. Şu manzaranın güzelliğini görüyor musun? Önümde duran eşsiz manzaraya uzun uzun baktım. Saraybosna'nın ortasından geçen Milyaska Nehri'nin güzelliği adeta başımı döndürdü. Şehrin çevresini saran dağlar yemyeşildi. Müslüman boşnakların camileri, Katolik Hırvatların katedralleri, Ortodoks Sırpların kiliseleri neredeyse iç içe geçmişti. Bak dedim sevinçle, şu Saraybosna Milli Kütüphanesi değil mi? Evet dedi Tarık, beni kendine doğru çekerken, gördüğün manzara hoşuna gitti mi? Yüzümü ona çevirdim, sesinin tonunda insanı yatıştırıcı bir hava vardı. Onun yanındayken derin bir heyecana kapılıyordum, dudakları dudaklarıma değecek kadar yakındık. Elinin sıcaklığını tenimde hissettim. Yüzüm alev gibi yanmaya başladı. Küçük buselerin ardından beni öptü. O andan itibaren daha fazla düşünemez oldum. Aşkın böyle tuhaf, ateşli, sis gibi bir şey olduğunu, insanın gözlerini bürüyüp her şeyi silikleştirdiğini hiç tahmin etmemiştim. Bir erkeğe bu kadar yakınlık duymamıştım. Kimse beni böyle kucaklamamış, saçlarımı okşamamış, dudaklarımdan öpmemişti. Bulutların üzerinden uçuyordum adeta. Dudaklarımı dudaklarından çektim. Gözlerini açtım. Daldığı düşten onu uyandırmıştım. Yanağımı onun yanağına dayadım. Sana söz veriyorum dedim kısık bir sesle. Sana ebediyen sadık kalacağım. Sen yaşadığın müddetçe ömrümü sana adayacağım. Yanağını yanağımdan çekip gözlerime derin derin baktı. Karşımda bir çocuk gibi ağlayacaktı neredeyse. Ağzını açmış tam bana bir şey söyleyecekti ki parmaklarımı dudaklarına bastırdım. Şşş dedim. Sadece rüzgarın tatlı fısıltısını dinle. Yaklaşık bir saat sonra gün ortasında gece olmuştu sanki. Gökyüzü siyah örtüsüne bürünmüştü. Yeryüzü mateme boğulmuştu gri renkli bulutlarla. Tarık'la aramıza giren sessizliğin yerini yalnızca rüzgarın tatlı fısıltısı almıştı. Düşüncelerim çoktan alt üst olmuştu bile. Tarık'ın varlığı sanki ta ruhumun en derin köşelerine dek işliyordu. Artık gidelim mi dedim sessizliği aramızdan kovarcasına. Olur dedi düşünceli bir ses tonuyla. Rica etsen beni eve kadar bırakabilir misin? Tabii ki dedi tebessüm ederek. Teyzemle birlikte Gırbavissa semtinde oturuyorduk. Teyzem Koşevo hastanesinde hemşireydi. 40 yaşında minyon tipliydi. Sokağın başına geldiğimizde durdum. Şu ev dedim parmağımla göstererek. İçeri gelmek ister misin? Bilmem ki dedi tereddüt ederek. Kolundan tutup çektim. Hadi gel dedim. Teyzemle tanış. Son derece eğlenceli bir kadındır. Pekala. 4 katlı apartmanda asansör yoktu. Saraybosna'da inşa edilen binaların birçoğu Tito döneminin yapılarıydı. Çoğu 40'ar metrekarelik kibrit kutusu gibi evlerdi. Merdivenlerden 3. kata çıktık. Kapının ziline bastım. Kısa bir süre sonra kapı açıldı. Teyzem bizi karşısında görünce şaşırdı. Merhaba dedim. Seni arkadaşımla tanıştırmak istiyorum. Teyzem Tarık'a baktı. Adım İfeta dedi afallayarak. İçeri buyurun. Salona geçtik. Dedi teyzem. Tanışma faslına geçmeden önce kahve ister miydiniz? Şey dedi Tarık çekinerek. Nasıl isterseniz. Hadi öyleyse Suada dedi. Mutfakta kahveleri pişirmeme yardım et. Mutfağa geçtik. Teyzem beni çimdikledi. Çabuk söyle dedi kısık bir sesle. Bu çocuk yoksa bahsettiğin Tarık mı? Foça'nın küçük bir kasabası olan Miljevina'dan Saraybosna'ya teyzemin yanına taşınalı neredeyse 4 yıl olmuştu. Teyzemle artık 2 kız kardeş gibiydik. Birbirimizle birçok şeyimizi paylaşırdık. Hatta 2 ay önce nişanı bozduğunda onu sabahlara kadar teselli etme görevi bana düşmüştü. O aşk diyarımın prensi dedim sessizce gülerek. Tarık'ı nasıl buldun teyze? Çok yakışıklı değil mi? Cezvede pişen kahvenin kokusuna gitardan bir anda yükselen duygu yüklü müziğin sesi karıştı. Bu da ne? Dedim şaşkınlıkla. Sus dedi teyzem. Sakın sesini çıkarma. Bırak çalsın. Mutfak kapısına yaslandım. Salona baktım. Aşk diyarımın prensi teyzemin gitarıyla Jacquion Rodrigo'nun Concerto Aranjuez'ini çalıyordu. Başımı çevirip teyzeme baktım. Siyah gözleri dolmuş, kumral tenli yüzü gözyaşlarıyla yıkanmıştı. Eliyle çabucak gözyaşlarını sildi. Kulplu cezveleri tepsiye koydu. Cezvelerin yanına da beyaz kulpsuz fincanları. Küçük kaşıkları ve kesme şekeri koymayı ihmal etmedi. Tepsileri bana uzattı. İçeri götür dedi telaşlı bir ses tonuyla. Teyzemle birlikte salona geçtik. Tarık elinde tuttuğu gitarı yere koydu. Güzel bir gitar dedi bana bakarak. Kahve tepsisini uzattım. Gitar benim değil dedim. Teyzemin. Gerçekten mi dedi teyzeme dönüp. Teyzem kahvesinden bir yudum aldı. Sizin az önceki performansınızdan sonra kendimi iyice amatör hissettim. Tarık kahkahayı bastı. Eminim ki benden daha iyi çalıyorsunuzdur dedi. Ben piyanistim. Suada ile aynı sınıfta mısınız? Hayır, ben ondan iki sınıf üstteyim. Yaşınız kaç diye sordu teyzem. 21. Ya aileniz? Boşnak aile geleneklerinde genç bir kızın hoyrat, soysuz, cahil ve sonradan görme insanların çocuklarıyla arkadaşlık etmesi pek hoş karşılanmazdı. Kız tarafı erkek tarafını genelde taşıdıkları soyadlarına göre değerlendirirdi. Teyzem de aslında o anda bu gelenekçi yapının gereğini yerine getiriyordu. Tarık teyzeme baktı. Yıllar önce annemle babam ayrıldılar dedi. Ben ailemin tek çocuğuyum. Babam Boşnak, Almanya'da yaşıyor. Orada mühendis olarak çalışıyor. Annem de bir Sırp. Anneniz ne işle meşgul? Kahvemden bir yudum aldım. Konservatuvarda piyano hocası dedi Tarık. Adı da Dushanka Seratliç. Bir anda boğazım düğümlendi. Ağzımdaki kahveyi halının üstüne doğru püskürttüm. Duyduğum sözler karşısında afallamıştım. Ne? Dedim şaşkınlıkla. Profesör Dushanka senin annen mi? Bunu bana neden daha önce söylemedin? Teyzem bana baktı. Kinayeli bir biçimde. Hani şu Profesör Dushanka bir aydır sana kafayı takan cadaloz kadın değil miydi diye sordu. Ne diyeceğimi bilemez haldeydim. Utancımdan yerin dibine girmiştim. Aşk böyle bir şey işte dedi teyzem katıla katıla gülerken. Hayatında ilk kez gördüğün birine ömrünü adarsın. İçine düştüğün bu komik durumu yıllar geçse bile anarsın. Tarık tebessüm ederek ayağa kalktı. Ben en iyisi müsaadenizi isteyeyim dedi. Amacım seni utandırmak değildi Suada. Annemle sürekli çatışma içinde olduğunuz için bu gerçeği sana söyleyemedim. Yarın okulda görüşürüz. Şimdilik Allah'a emanet. Tarık'a boş gözlerle baktım. Allah'a emanet diyebildim sadece.